Ayrım 13.
Gerekli işlerin tümünü yapıyordu. Yemek pişiriyor, çamaşır yıkıyor, onarıyor, yatakları yapıyor, yerleri süpürüyordu. Gereksiz hareketlerden kaçınarak ağır ağır çalışıyordu. Biçimli, iri bedeni sanki kendiliğinden hareketsizleşiyordu. Saatler boyunca 2-3 yaşlarında zayıf, hastalıklı bir çocuk olan kız kardeşi kucağında karyolada otururdu. Arada sırada Winston'ı kolları arasına alır, bir şey demeden göğsüne bastırırdı. Winston, çocuksu bencilliği içerisinde bile bunların ileride yer alacak o olayla ilgili olduğunun bilincindeydi. Oturdukları odayı hatırladı. Karanlık, havasız bir yerdi. Yerde bir gaz ocağı, duvarda yiyecekleri sakladıkları bir raf, dışarıda diğer birkaç odayla ortak kullandıkları kahverengi toprak bir lavabo vardı. Annesinin kaptaki bir şeyi karıştırmak üzere ocağın üzerine eğilen biçimli bedenini hatırladı. En canlı anısı hiç durmak bilmeyen açlığı ve sofradaki sert kavgalarıydı. Defalarca annesine neden daha çok yiyecekleri olmadığını sorar, payına düşenden fazlasını almak için ya biraz erken kalınlaşmaya başlamış sesiyle bağırır ya da ikiyüzlü bir tutum içinde yalvarırdı. Annesi ona hakkından çoğunu vermeye hazırdı zaten. Oğlanın aslan payı yemesi doğaldı onun için. Ama o kendisine verilenden de çoğunu istiyordu hep. Her yemekte ona bencil olmamasını, hasta küçük kardeşinin de besine gereksinimi olduğunu söylemesine karşın pek işe yaramıyordu. Annesi tabağına yemek koymayı kesince öfkeyle bağırır, tencereyi annesinin elinden almaya çalışır, kardeşinin tabağından yemek çalardı. Annesiyle kardeşini aç bırakıp ölüme doğru sürüklediğini biliyordu ama gene de kendini alamıyordu. Karnındaki yaygaracı açlık onun yerine davranıyor gibiydi. Yemek aralarında annesi dalgınlığa düşerse raftaki yiyeceklerden öteberi çalardı. Birkaç aylık bir yokluktan sonra bir gün çikolata tayını dağıtılmıştı. O ufacık değerli çikolata parçasını çok iyi hatırlıyordu. 2 onsluk bu parçayı, o günlerde hala ons birimi kullanıyordu, 3'ü arasında paylaştırmaları gerekmekteydi. Birdenbire Winston sanki içinde başka biri bağırıyormuş gibi kendisinin tümünü istediğini söyleyip bağırmaya başladı. Annesi açgözlü olmamasını söyledi. Aralarında uzun bir tartışma başladı. Gözyaşları, sızlanmalar, bağırmalar ve pazarlıklar. Bu sırada kız kardeşi iki eliyle annesine sarılmış, onun omzu üzerinden kocaman hüzünlü gözleriyle Winston'a bakmaktaydı. Sonunda annesi çikolatanın 1/4'ünü ona, kalanını da kız kardeşine verdi. Küçük kız elindeki çikolataya belki de ne olduğunu bilmeden bakıyordu. Winston bir an durdu ve sonra kız kardeşinin elindeki parçayı da kapıp kapıya doğru koştu. ''Winston, Winston!'' diye seslenmişti annesi arkasından. ''Buraya gel, kardeşine çikolatasını geri ver.'' Durmuş ama geri dönmemişti. Annesinin kaygılı gözleri ona dikilmişti. Şimdi düşündüğü zaman bile neden böyle davrandığını açıklayamıyordu. Soyulmuş olduğunu anlayan kız kardeşi zayıf bir sesle ağlamaya başlamıştı. Annesi çocuğu kendisine doğru çekerek göğsüne bastırmıştı. Bu davranıştaki bir şeyler ona kız kardeşinin ölmek üzere olduğunu anlatıyordu. Merdivenlerden koşarak inmiş, avucunda eriyen çikolatasıyla oradan kaçmıştı. Annesini bir daha hiç görmedi. Çikolatayı yedikten sonra kendinden utanmış, açlığı onu yeniden eve dönmeye zorlayıncaya dek sokaklarda dolaşıp durmuştu. Geri döndüğünde annesi ortadan kaybolmuştu. O günlerde bu tür olaylar sık olmaya başlamıştı. Odada her şey bıraktığı gibi duruyordu. Yalnız kız kardeşi ve annesi yoktu. Giyecek hiçbir şey almamışlardı. Annesinin mantosunu bile. Bugüne dek annesinin ölüp ölmediğini kesin olarak öğrenememişti. Bir çalışma kampına gönderilmiş olabilirdi. Kız kardeşi ise Winston gibi iç savaştan sonra ortaya çıkan kimsesiz çocuklar evlerinden birine, ıslah evleri denen, gönderilip orada yetişmiş olabilirdi. Ya da annesiyle birlikte bir çalışma kampına gönderilmiş ya da ölmek üzere bir köşede bırakılmış olabilirdi. Düşü belleğinde capcanlıydı hala. Özellikle tüm anlamı içinde taşıyan o sarılma hareketi aklından çıkmıyordu. Düşünceleri 2 ay önce görmüş olduğu bir başka düşe kaydı. Annesinin kollarındaki kız kardeşi tıpkı beyaz yatakta oturduğu zamandaki gibi sürekli derinlere doğru baktığı, karanlık sulara gömülürken o geminin içinden yukarıya ona doğru baktığı o düş. Julia'ya annesinin kayboluşundan söz etti. Julia gözlerini açmadan yatakta dönerek daha rahat bir pozisyon aldı. ''O günlerde iğrenç bir domuzmuşsun.'' dedi yarı uykulu. ''Bütün çocuklar domuzdur.'' ''Evet ama öykünün asıl önemli noktası...'' Julia'nın soluk arıp verişinden onun uyumak üzere olduğunu anladı. Annesi hakkında biraz daha konuşmayı isterdi. Hatırladığı kadarıyla pek olağanüstü bir kadın değildi. Çok akıllı sayılmazdı. Ama yine de kendisine özgü bir soyluluk, saflık taşıyordu. Belki de bu özel bir takım davranışları olduğu içindi. Duyguları kendisinindi. ve onları dıştan bir etkiyle değiştirmek olanaksızdı. Etkisiz bir davranışın anlamsız olduğunu düşünmezdi. Birisini seviyorsanız onu seviyordunuz. Verecek hiçbir şeyiniz olmayınca bile ona sevginizi veriyordunuz. Son çikolata parçası da bitince annesi çocuğunu kucaklamış, göğsüne bastırmıştı. Bunun bir yararı yoktu. Bir şeyi değiştirmiyordu. Başka çikolata yaratamıyordu. Ne kendisinin ne de çocuğunun ölümünü engelliyordu. Ama yine de bu davranışı doğaldı. Mülteci teknesindeki kadın da aynısını yapmıştı. Bir yararı olmamasına karşın kurşunlara karşı çocuğu kollarıyla sarmıştı. Partinin yaptığı en iğrenç şeylerden biri de insanları duyguların ve güdülerin anlamsızlığına inandırmak ama aynı zamanda somut dünyaya karşı tamamen güçsüz bırakmaktı. Partinin girdabına kapıldıktan sonra neler duyduğunuz ya da duymadığınız, yaptığınız veya yapmaktan vazgeçtiğiniz şeylerin bir farkı yoktu. Yaptıklarınız yok oluyor, eylemlerinizden bir daha hiç söz edilmiyordu. Tarih akıntısından çıkarılıp alınıyordunuz. İki kuşak önceki insanlar için bunun bir önemi yoktu. Çünkü onlar tarihi değiştirmeye kalkışmamışlardı. Sorgulamadıkları özel bağlılıklar tarafından yönetiliyorlardı. Önemli olan kişisel ilişkiler, bir yararı olmayan hareketler, bir sarılma, bir gözyaşı, ölmekte olan bir adamla edilen bir çift sözün kendi başına bir değeri olabilirdi. Proleterlerin böyle kaldıklarını düşündü. Onlar bir partiye, bir ülkeye ya da bir düşünceye bağlı değillerdi. Birbirlerine bağlıydılar. İlk kez proleterleri küçümsemedi. Onları yalnızca bir gün dünyaya can verecek bir içsel güç olarak yorumladı. Proleterler insanlıklarını yitirmemişlerdi. İçleri katılaşmamıştı. Şimdi kendisinin bilinçli bir çabayla yeniden öğrenmeye çalıştığı ilkel duyguları onlar korumuşlardı. Birkaç hafta önce kaldırımda görüp de bir lahana sapıymış gibi tekmelediği kopuk eli hatırladı. Proleterler, insan dedi yüksek sesle. Biz insan değiliz. Neden diye sordu Julia, uyanmıştı. Biraz düşündü. Yapabileceğimiz en iyi şeyin buradan çıkıp birbirimizi bir daha hiç görmememiz olduğunu düşündün mü? Evet canım, hem de birkaç kez. Ama böyle davranmayı düşünmüyorum. Şimdiye dek şanslıydık diye sürdürdü konuşmasını Winston. Ama bu uzun sürmez. Sen gençsin. Olağan ve masum görünüyorsun. Eğer benim gibilerden uzak durursan bir 50 yıl daha yaşarsın. Hayır, iyice düşündüm ben. Sen ne yaparsan ben de onu yapacağım. Bu kadar kötümser olma. Ben canımı kurtarmakta ustayımdır. Birlikte belki 6 ay, belki 1 yıl daha geçirebiliriz. Ama sonrası bilinmez ki. Ayrılacağımız ortada. O zaman kendimizi ne kadar büyük bir yalnızlık içinde hissedeceğiz, hiç düşündün mü? Bizi ele geçirdiklerinde birbirimiz için yapabileceğimiz hiçbir şey olmayacak. Eğer ben itiraf edersem seni vuracaklar. İtiraf etmezsem yine vuracaklar. Yapabileceğim ya da söyleyebileceğim hiçbir şey senin ölümünü 5 dakika bile geciktiremeyecek. Birbirimizin yaşayıp yaşamadığını bile öğrenemeyeceğiz. Durumumuzda bir değişiklik yapmasa bile önemli olan tek şey birbirimizi satmamamız. Eğer sorgulamayı söylemek istiyorsan meraklanma. Herkes sonunda itiraf eder. İşkence ediyorlar. Ne yaparsın? Onu söylemiyorum. İtiraf adam satmak demek değildir. Söylediklerinin ve yaptıklarının önemi yok. Önemli olan neler duyduğundur. Eğer beni sana olan aşkımdan vazgeçirirlerse işte bu seni satmak olur. Julia bunu iyice düşündü. Bunu yapamazlar dedi sonunda. Yapamayacakları tek şey budur. Sana her şeyi söyletebilirler ama buna inandıramazlar. İçine giremezler senin. Giremezler dedi Winston. Biraz daha umutla dolmuştu. Doğru, insanın içine giremezler. İnsan olarak kalmanın bir değer taşıdığı için de gerçekten hissediyorsan, somut bir sonuç elde edemesen bile onları yenmişsin demektir. Tele ekranın hiç uyumayan kulaklarını düşündü. Gece gündüz insanı gözetleseler de soğukkanlılığını koruduğun sürece onları yenebilirsin. Tüm kurnazlıklarına karşın insan kafasından geçenleri okuma sırrını çözemediler. Bu sav ellerine düştüğünüzde geçerli olmuyordu belki. Kimse Sevgi Bakanlığı'nda ne olup bittiğini bilmezdi ama tahmin edebilirdi. İşkenceler, ilaçlar, tepkilerinizi ölçen duyarlı aygıtlar, uykusuzluk, yalnızlık ve sürekli sorgulamadan yorgun düşen bedenler. En azından somut gerçekleri gizleyemezdiniz. Bunları araştırarak bulurlar, işkenceyle sizden sökerlerdi. Ama amaç yaşamak değil, insan kalmaksa bunun ne önemi olabilirdi? Duygularınızı değiştiremezlerdi. Siz kendiniz bile isteseniz değiştiremezdiniz onları. Yaptığınız, söylediğiniz ya da düşündüğünüz her şeyi en ince ayrıntısına dek ortaya çıkarabilirler ama gönlünüzün derinliğine, işleyişine sizin bile bilmediğiniz o yere el uzatamazlardı. 8. Başarmışlardı. Sonunda başarmışlardı. Bulundukları uzun oda yumuşak bir ışıkla aydınlatılmıştı. Tele ekranın sesi iyice kısılmıştı. Koyu mavi halı insana kadife üstünde yürüyormuş duygusu veriyordu. Odanın diğer ucunda O'Brien bir yan kağıdın arasında yeşil gölgeli bir lambanın altında oturmuş çalışıyordu. Uşak Julie ve Winston'ı içeri aldığı zaman başını kaldırmaya gerek duymadı. Winston'ın kalbi deli gibi çarpıyor, konuşabileceğini sanmıyordu. Sonunda başarmışlardı. Düşünebildiği tek şey buydu. Oraya gelmek zaten tedbirsiz bir davranış olmuştu. Birlikte gelmeleri ise tam bir çılgınlıktı. Ayrı ayrı yollardan gelip O'Brien'in kapısında buluşmuşlardı. Ama böyle bir yerden içeri girmek de ayrı bir güç gerektiriyordu. İç parti üyelerinden birinin evini görmek, hatta oturdukları semtlere bile gitmek ender yaşanabilecek bir olaydı. Apartmanın havası, beyaz ceketli uşaklar, tüm bunlar insanın gözünü korkutuyordu. Buraya gelmek için çok iyi bir neden bulmuştu. Ama yine de ansızın köşeden siyah üniformalı bir görevlinin çıkıp kağıtlarını isteyeceğinden, geri dönmesini emredeceğinden korkuyordu. O'Brien'in uşağı ise hiç güçlük çıkarmadan ikisini de içeri almıştı. Bu ufak tefek, siyah saçlı, yüz ifadesi anlamsız, Çinli'ye benzer bir adamdı. Yürüdükleri koridorun yumuşak halılarının, krem renkli duvar kağıtlarının temizliği gözünü korkutuyordu. Çünkü Winston şimdiye dek insan bedenlerinin değmesi sonucu kirlenip yağlanmamış koridorlar görmemişti. O'Brien elinde tuttuğu bir kağıdı inceliyordu. Öne doğru eğilmiş yüzü, heybetli ve zeki görünüyordu. Belki 20 saniye kadar kıpırdamadan oturdu. Sonra konuş yazı kendisine doğru çekerek bakanlıkta kullanılan özel dilde dikte etmeye başladı. Madde 1,5,7 tamam stop, madde 6'da ileri sürülenler düşünce suçuna yaklaşan çift artı saçmalıkta geçersiz stop son. Yavaşça sandalyesinden kalkıp ses geçirmez kalın halının üzerinde onlara doğru yürüdü. Yeni konuşta yazdırdığı bildirinin sona ermesiyle resmi hava biraz dağıldı. Ama yüzü her zamankinden daha sertti. Rahatsız edilmekten hoşlanmamış gibiydi. Winston'ın duyduğu dehşet duygusu birden utanca dönüştü. Aptalca bir yanılgıya düşmüş olabileceği düşüncesi geldi aklına. O'Brien'in siyasal bir komplo çevirmediğine dair elinde ne kanıt vardı? Gözlerinin bir pırıltısı ve bir sözü, o kadar. Ondan ötesi bir düşün üstüne kendi kurduklarıydı. Sözlüğü almaya geldiğinde söyleyemezdi artık. O zaman Julia'nın orada bulunmasını nasıl açıklardı? O'Brien tele ekranın yanından geçerken bir düşünceyle durdu, yana döndü ve bir düğmeyi çevirdi. Keskin bir çat sesi duyuldu. Ses kesilmişti. Julia şaşkınlıktan küçük bir çığlık kopardı. Winston bu panik durumunda bile şaşkınlığını gizleyemedi. "Kapatabiliyorsunuz demek," dedi. "Evet," dedi O'Brien. "Kapatabiliyoruz. Bizlerin bu ayrıcalığı var." Onların tam karşısında duruyordu. İri gövdesi onları ezer gibiydi. Yüzündeki anlatımı çözmek olanaksızdı. Belli ki bekliyordu Winston'ın konuşmasını. Ama ne hakkında? İşinden alıkonmuş basit bir iş adamı olduğu açıktı. Kimse konuşmadı. Tele ekranın susmasından sonra oda iyice suskunlaşmıştı. Saniyeler hızla ilerliyordu. Winston güçlükle gözlerini O'Brien'in üstünde tutmaktaydı. Birden yüzü gülümseyecekmiş gibi anlatımı değiştirdi. O'Brien kendine özgü hareketleriyle gözlüğünü düzeltti. "Ben mi söyleyeyim yoksa siz mi?" dedi. "Ben söyleyeyim," dedi Winston. "Şu alet gerçekten kapalı değil mi?" "Evet, her şey kapalı. Yalnızız. Buraya gelmemizin nedeni..." Sustu. Bir anda güdülerinin belirsizliğinin bilincine vardı. O'Brien'den ne tür bir yardım beklediğini bilmiyordu. Oraya neden geldiğini söylemek güçtü. Ama yine de söylediklerinin zayıf ve yapay olduğunun farkında olarak sürdürdü konuşmasını. "Partiye karşı çalışan gizli bir örgüt olduğuna ve sizin de bu örgütün üyesi olduğunuza inanıyoruz. Örgüte katılmak ve örgüt için çalışmak istiyoruz. Partinin düşmanlarıyız. Inksos'un ülkelerine inanmıyoruz. Bizler düşünce suçlularıyız. Hem de zina yapıyoruz. Size bunları anlatmamıza neden, kendimizi size adamak istediğimizdendir. Kendimizi daha çok suç içine atmamızı istiyorsanız hazırız." Durdu ve geriye baktı. Kapı açılmış gibi gelmişti. Evet, doğruydu. Sarı yüzlü küçük uşak kapıyı vurmadan içeriye girmişti. Winston onun tepsi içinde bir içki şişesi ve bardaklar getirdiğini gördü. "Martin de bizdendir," dedi O'Brien sakin bir sesle. "İçkileri buraya getir Martin. Yuvarlak masaya koy. Yeterli sandalyemiz var mı? Öyleyse oturup rahatça konuşalım. Kendine bir sandalye al Martin. İş görüşeceğiz. 10 dakika için uşak olduğunu unutabilirsin." Küçük adam çekinmeden oturdu. Ama hala üzerinde bir ayrıcalıktan yararlanan uşak havası vardı. Winston göz ucuyla inceledi onu. Adamın ömrünün rol yaparak geçtiğini düşündü. Takındığı kimliği bir an olsun üzerinden atmayı tehlikeli görüyordu. O'Brien şişeyi alarak bardakları koyu kırmızı bir sıvıyla doldurdu. Yukarıdan bakılınca siyah, ışığa tutulunca yakut renginde görülen ve Winston'da çok eski anılar uyandıran bir sıvı. Mayhoş bir kokusu vardı. Julia kadehi kaldırıp gizlemeye gerek görmediği bir merakla kokladı. O'Brien hafifçe gülümseyerek ''Buna şarap denir.'' dedi. ''Herhalde kitaplarda rastlamışsınızdır. Partinin diğer kademelerine pek kalmıyor korkarım.'' Yüzü yeniden ciddileşti ve kadehini kaldırdı. ''Bu toplantıyı birinin sağlığına içerek başlatmamız uygun olur. Önderimize, Emmanuel Goldstein'a.'' Winston coşkuyla kadehini kaldırdı. Şarap kitaplarda okuduğu, düşlerinde gördüğü bir şeydi. Cam küre ya da Bay Charrington'ın yarım yamalak hatırlayabildiği tekerlemeler gibi yitik, duygusal bir geçmişe aitti. Her nedense şarabın reçel gibi tatlı olduğunu ve bir yudumdan sonra sarhoş ettiğini sanırdı. Ama şimdi ilk kez olarak tadına bakınca düş kırıklığına uğradı. Kadehini masaya bıraktı. ''Öyleyse Goldstein diye birisi var.'' dedi. ''Evet, var ve yaşıyor ama nerede olduğunu bilmiyorum.'' ''Ya gizli örgüt? O da gerçek mi? Yoksa yalnızca düşünce polisinin uydurduğu bir şey mi?'' ''Hayır, gerçekten var. Adına kardeşlik diyoruz. Var olduğundan ve sizin de onun bir üyesi olduğunuzdan fazlasını öğrenemezsiniz. Birazdan bu konudan tekrar söz edeceğim.'' diyerek saatine baktı. İç parti üyeleri için bile tele ekranlarını yarım saatten daha uzun süre kapalı tutmaları pek akıllıca değildir. Beraber gelmekle iyi etmediniz. Giderken ayrı zamanlarda çıkarsınız. Başıyla Julia'ya işaret etti. ''Siz yoldaş, önce çıkarsınız. Şimdi 20 dakika kadar zamanımız var. Size bazı sorular sormam gerekiyor. Genelde ne yapmaya hazırsınız?'' ''Yapabileceğimiz her şeyi,'' dedi Winston. O'Brien, Winston'ı görecek biçimde sandalyesine döndü. Winston'ın Julia için de konuşabileceğini kabul etmişti ki Julia'yı tümden unutmuştu. Bir an gözlerini kapadı, sonra alçak sesle ve yanıtların çoğunu önceden biliyormuş gibi sorularını sormaya başladı. ''Canınızı vermeye hazır mısınız?'' ''Evet.'' ''Adam öldürmeye hazır mısınız?'' ''Evet.'' ''Yüzlerce suçsuz insanın hayatına kıyabilecek sabotaj eylemlerine girişmeye hazır mısınız?'' ''Evet.'' ''Ülkenizi dış güçlere satmaya?'' ''Evet.'' ''Dolandırıcılık, düzenbazlık, şantaj yapmaya, çocukların zihinlerini bozmaya, alışkanlık doğuran ilaçlar dağıtmaya, fuhuşu özendirmeye, zührevi hastalıkların yayılmasına çalışmaya, halkın moralinin bozulmasına ve partinin gücünün azalmasına neden olacak her şeyi yapmaya hazır mısınız?'' ''Evet.'' ''Örneğin çıkarlarınız bir çocuğun yüzüne sülfürik asit dökmeyi gerektirse bunu yapmaya hazır mısınız?'' ''Evet.'' ''Kimliğinizi değiştirip hayatınızı sonuna dek bir garson ya da liman işçisi olarak geçirmeye hazır mısınız?'' ''Evet.'' ''Size emrettiğimiz zaman intihar etmeye hazır mısınız?'' ''Evet.'' ''Ayrılıp bir daha birbirinizi görmemeye hazır mısınız?'' Julia ''Hayır.'' diye atıldı. Winston yanıt verinceye dek uzun bir zaman geçti. Bir an için konuşma yeteneğini yitirmiş gibiydi. Ağzından çıkıncaya dek ne söyleyeceğini bilmiyordu. Sonunda hayır diyebildi. O'Brien, söylediğiniz iyi oldu dedi. Her şeyi bilmemiz gerekiyor. Julia'ya dönerek daha anlamlı bir sesle konuştu. Yaşasa bile daha başka bir insan olacak. Anlıyor musunuz? Kendisine yeni bir kimlik vermemiz gerekebilir. Yüzü, davranışları, ellerinin biçimi, saçının rengi, sesi bile değişik olabilir. Siz kendiniz de farklılaşabilirsiniz. Cerrahlarımız insanı tanımayacak derecede değiştirebilirler. Bazen gereklidir bu. Hatta kimi zaman bir insanın kol ve bacağını bile kesebiliyoruz. Winston, Martin'in Moğol'a benzer yüzüne kaçamak bir bakış atmaktan alamadı kendini. En ufak bir yara izi yoktu. Julia'nın yüzü, çilleri tamamen ortaya çıkacak kadar sararmış olmasına karşın cesaretini yitirmeksizin O'Brien'e bakıyordu. Onayladığını belirten bir şeyler fısıldadı. ''Öyleyse bu iş tamam.'' Masanın üzerinde gümüş bir kutu içinde sigaralar duruyordu. O'Brien dalgın bir tavırla kutuyu onlara doğru itti, bir tane aldı, ayağa kalkarak daha iyi düşünebiliyormuş gibi odada bir ileri bir geri dolaşmaya başladı. İçtikleri ipeksi bir kağıda sarılmış iyi kalın sigaralardı. O'Brien yeniden kol saatine göz attı. ''Sen mutfağa dön Martin.'' dedi. ''15 dakika sonra tele ekranı açacağım. Yoldaşların yüzüne iyice bir bak, onları yine göreceksin. Ben görmeyebilirim.'' Sokak kapısında yapmış olduğu gibi Martin onlara karşı bir ilgi duyduğundan değil, karşısındaki çehreleri belleğine yerleştirmek için yüzlerine teker teker baktı. Winston yapay bir yüzün gerçek anlatımını belki değiştiremeyeceğini düşündü. Martin tek söz etmeden, onları selamlamadan dışarı çıktı. kapıyı arkasından kapattı. O'Brien bir eli tulumunun cebinde, öteki elinde sigarası, odada dolaşıp duruyordu. "Karanlıkta savaşacağınızı unutmamalısınız," dedi. "Her zaman karanlıkta olacaksınız. Emir alacak ve nedenini sormaksızın uygulayacaksınız. Daha sonra size içinde yaşadığımız toplumun gerçek yüzünü ve izleyeceğimiz stratejiyi gösteren bir kitap yollayacağım. Kitabı bitirdiğiniz zaman kardeşliğin tam üyeleri olacaksınız. Ama uğrunda savaştığınız son hedefle günlük görevlerinizin dışında başka bir şey bilmeyeceksiniz. Size kardeşliğin var olduğunu söylüyorum ama üyelerinin sayısının 100 mü 10 milyon mu olduğunu söyleyemem. Kişisel bilginizden bu sayının bir düzine bile olduğunu söyleyemeyeceksiniz. 3-4 kişiyle bağlantınız olacak. Onlar kayboldukça yerlerini başkaları alacak. Aldığınız emirler benden gelecek. Eğer sizinle bağlantı kurmak istersek bu Martin aracılığıyla olacak. Yakalandığınız zaman sonunda itiraf edeceksiniz. Bu kaçınılmazdır. Ama kendi eylemleriniz dışında itiraf edecek pek bir şeyiniz olmayacak. Bir avuç insandan başkasını ele veremeyeceksiniz. Belki beni bile ele veremeyeceksiniz. O gün geldiğinde ben ya ölmüş ya da bambaşka bir yüzü olan başka bir insan olacağım. Yumuşak halının üstünde ileri geri yürümeyi sürdürdü. Yapısının iriliğine karşın davranışlarında dikkati çeken bir incelik vardı. Elini cebine sokuşundan ya da sigarasının tutuşundan bile belli oluyordu bu. Güçten fazla insanda güven, hafif alaycılıkla karışık bir anlayış duygusu uyandıran bir adamdı. Ne kadar ciddi olursa olsun bağnaz ülkücülerde rastlanan dar görüşlülükten uzaktı. Cinayetten, intihardan, zührevi hastalıklardan, kesilen uzuvlardan, değiştirilen yüzlerden belli belirsiz bir alaycılık havası içinde söz ediyordu. Bunlar kaçınılmaz diyor gibiydi. Bu nedenle duraksamaksızın böyle davranmalıyız. Ama hayatı yeniden yaşanmaya değer bir düzeye getirdikten sonra artık bunlara gerek kalmayacak. O'Brien'e karşı bir hayranlık, neredeyse bir tapınma duygusu kapladı Winston'ın içini. Bir an için gölgesel Goldstein'in varlığını unuttu. O'Brien'in güçlü omuzlarına, çirkin ama uygar bir anlatımı olan yüzünün kalın çizgilerine bakıp da onun yenilebileceğini düşünemiyordu insan. Çözümleyemeyeceği sorun, önceden sezemeyeceği bir tehlike yok gibiydi. Julia bile etkilenmişti. Sigarasını söndürmüş, dikkatle dinliyordu. O'Brien sürdürdü. Kardeşlik hakkında bir takım söylentiler duymuşsunuzdur. Kuşkusuz bu konuda kendi öz düşünceleriniz oluşmuş durumdadır. Belki bodrumlarda gizli gizli buluşup duvarlara duyurular yazan, birbirine özel el işareti ve parolalarla tanıyan suikastçılardan oluşmuş bir yeraltı dünyası canlandırdınız kafanızda. Böyle bir şey söz konusu değil. Kardeşliğin üyeleri birbirlerini tanımaz. Her üye ancak birkaç üyeden haberdardır. Goldstein bile düşünce polisinin eline geçse onlara tam bir üye listesi ya da bir üyeler listesinin ortaya çıkmasına yardımcı olacak bilgiyi veremez. Böyle bir liste yok çünkü. Kardeşlik ortadan kaldırılamaz. Çünkü o bilinir anlamda bir örgüt değildir. Onu bir arada tutan tek bir düşüncedir ve düşüncenin yok edilmesi olanaksızdır. Bu düşünceden başka hiçbir dayanağınız olmayacak. Kimseden dostluk ya da destek görmeyeceksiniz.